hafta kalıcıyız.
Merhaba, hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Biz Burada Kalıcıyız TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'na başladı. Yapımcımız Nurettin Turan, yapım yardımcımız Begül Taşçı, teknik yönetmenimiz Ali Serin ve ben İpek Önder bu hafta da karşınızdayız. İletişim yollarımız şöyle: +90 312 463 34 19 ve +463 34 21 telefon numaralarımız. Belge geçer numaramız +90 312 463 32 84. Blog adresimiz bizburada.blogspot.com. Zeytin Dalı Harekatı, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumunu konuşacağız ilk bölümde. İkinci bölümde ise Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumunu değerlendireceğiz konuklarımızla beraber. Göç uzmanı doçent doktor Can Ünver hocamız bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz
yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Sezgin Mercan. Hoş geldiniz Sayın Mercan.
Teşekkürler, iyi yayınlar.
Türkiye-Almanya ilişkilerini konuşacağız önce. Türkiye-Almanya ilişkileri zorlu bir süreçten geçiyor. Zeytin Dalı Harekatı'nı ve Türk-Alman ilişkilerini Afrin Operasyonu özelinde değerlendireceğiz. Almanya'nın endişeleri var. Onunla ilgili açıklamaları paylaşalım önce. Almanya hükümet sözcüsü geçen hafta düzenlediği basın toplantısında Türk ordusunun Afrin kentinin büyük bölümünü kontrol altına alması haberlerini giderek artan bir endişeyle izliyoruz dedi. Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de Afrin'de kontrolün ele geçirilmesinin ardından ÖSO milisleri tarafından yapıldığı savunulan katliam ve yağma haberlerinin soruşturulmasını istedi. Türkiye'nin sınırları ile ilgili olarak haklı güvenlik çıkarları var. Ancak Ankara'nın eylemlerinin orantılı sınırlar içinde kalması gerek. Özellikle son gelişmeler ışığında Türkiye'nin eylemlerinin gerekliliği ve orantılı olup olmadığı konusunda önemli şüphelerimiz var açıklamaları yapıldı. Durum böyle Sayın Hocam. Şimdi Almanya'nın endişeleri neler ve bu açıklamaları nasıl yorumlarsınız? Temelinde ne yatmakta?
Şimdi bu orantılı mücadele meselesi aslında tabii biraz da böyle kara mizah gibi bir şey. Yani terörizmle mücadele ederken gücünüzü kullanmayacaksınız. Teröristlerin saptığı ya da kullandığı yöntemlerle mücadele edeceksiniz. Ve onların gücü kadar bir güçle karşısına çıkacaksınız. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Yani bunun mantık dışı, akıl dışı bir açıklama olduğu kanaatindeyim. Birincisi bu. İkincisi de neden endişeleri varmış onu da tam olarak açıklamıyorlar. Yani endişeden kasıtları işte her zaman dillere işte sakız, ağızlara sakız haline getirmiş olan efendim işte sivillere karşı sivillere hareket, can güvenliği, onlara karşı işte onlara eziyet edilmesi falan filan. Şimdi o kadar açık ki Türk Silahlı Kuvvetleri ve işte Özgür Suriye Ordusu her neyse yani aslında bir bütün olarak ele almak lazım. Yani Afrin operasyonunu gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri öncelikle sivillerin burnu bile kanamaması için ciddi bir özen gösterdi. Yani bu o kadar açık ki ve üstelik de basında da gördük, işte medyaya da yansıdı. Afrin kentinin yakılıp yıkılmadığı gözüküyor. Şimdi bazı biraz işte böyle yıkıntılar ortaya çıkıyor. O da teröristlerin geride bıraktıkları el yapımı patlayıcılardan dolayı. Hatta bugün de iki şehidimiz var yani orada. Dolayısıyla Afrin temizleme adına Türk askerleri kendi canlarından feragat ediyorlar. Kendi canlarını tehlikeye atıyorlar. Şimdi tutup böyle bir orduya, böyle bir yaklaşıma tutup da endişemiz var falan denmesi son derece büyük haksızlıktır. Yani her şeyden önce onu bir ortaya koymak lazım. Çünkü ben eminim ki bu endişelerini dile getiren her kimse bunlar da olanı biteni pekala takip ediyorlar ve biliyorlar. Yani dolayısıyla haksız konuma düştüklerinin herhalde farkındadırlar diye düşünüyorum. Bütün bu olup bitenleri izledikten sonra. Tabii bu Türkiye-Almanya ilişkilerinde Afrin konusunun işte araçsallaştırılması da aslında yanlış bir şey. Yani aslında normal olarak bir müttefikin terörle mücadele eden partnerine, diğer müttefike mutlaka en azından sempatiyle ve iyi niyetleriyle işte iyi niyetle yaklaşması gerekir. Ama bakıyoruz bazı müttefikler ve pek çoğu, belki de hemen hepsi bu konuda ağızlarını açtıkları vakit işte efendim orantılı mücadele edin, yok geri çekilin, yok durdurun, efendim sivillere zarar veriyorsunuz falan şeklinde ifadeler kullanmak suretiyle aslında müttefiklik hukukunun getirmesi gereken bütün özelliklerden vazgeçtiklerini gösteriyorlar. Bu yanlış bir şey, çok yanlış bir şey. Türkiye-Almanya ilişkilerinde yine son dönemde işte 40'ın üzerinde cami ve Türk kuruluşuna saldırı oldu Almanya'nın çeşitli kentlerinde. Bugün Alman basınına düşen bir haberi hemen aktarayım size. Afrin bölgesinde çarpışan teröristlerden 250 tanesi de, bunlar terk ettiler biliyorsunuz. 250 tanesi de Almanya'ya dönmüş. Dönmüş lafı tabii aslında pek çok şeyi de ifade ediyor. 250 kişi demek ki Almanya'dan gelmiş oraya falan. Bunlar geldikten sonra da Alman güvenlik güçlerinin bir işte şeysi var, bir takım basına yansıyan ihtarları var diyelim ya da uyarıları var. Türk kuruluşlarına saldırıların artabileceğinden söz ediliyor. Şimdi bu saldırıların artması tabii çok vahim bir durum ama daha vahimi de bu saldırıları bilip bir de engelleyemeyen Alman emniyet güçleri var. Yani eğer bile bile göz yumuyorlarsa, hatta belki arkalarını dönüp ellerini ovuşturuyorlarsa, bu hakikaten kabul edilebilir bir şey değildir. Bu yani Türkiye-Almanya ilişkilerinin geldiği noktayı göstermesi bakımından maalesef çok acıklı yani. İşte yine havaalanlarında köpeklerle Türk yolcuları kontrol etmeler. Ondan sonra işte fırsat buldukça, halbuki Türkiye bir an evvel şu krizin geride kalması için işte yani hem üslubunu değiştirdi hem de işte böyle mücadeleci bir tavır içerisinde olmadığını çok gayet açık bir şekilde belirtti. Fakat bundan vazgeçmedikleri anlaşılıyor. Demek ki kökeninde, yani bu sorunların kökeninde Türkiye yok. Yani başka bir amaç, başka var, başka bir hesaplar var yani. O şekilde değerlendiriyorum.
Evet, yeni koalisyonun İçişleri Bakanı'nın açıklamaları da çarpıcıydı. Göreve gelir gelmez İslam dininin Almanya'ya ait olmadığını ifade etti. Ve Almanya'nın dört bir köşesine camiler kundaklanırken, Müslümanlara yönelik saldırılar gerçekleşirken böyle bir açıklama yapıldı. Almanya'nın bu açıklamalarında ülkesindeki terör örgütünün uzantıları etkisi nedir Sayın Mercan ve Almanya'nın endişeleri konusundaki görüşlerinizi de almak isteriz.
Evet. Bu tabii çok tarihsiz bir açıklama. Merkel de aslında tepki gösterdi ama tabii ne yazık ki yani yeterli mevcut şu an Alman siyasetinde bu gibi açıklamaları besleyen bir tutum var. Onun tamamen ortadan kaldırılabileceği bir durum yok. Yani küçüklü büyüklü, hani siyasi belki iktidarla işte hükümetler değilse bile büyük çaplı küçük çaplı bu gibi olayları hep gördük tarihsel süreç içinde de. Bundan sonra da ne yazık ki göreceğiz gibi böyle bir durum var karşımızda. Şimdi tabii bu yabancı karşıtlığı, İslam karşıtlığı veya işte Türk karşıtlığı, bunları hep beraber düşünmemiz gerekiyor. Bazen bir tanesi öne çıkıyor, bazen geride kalıyor ama önemli olan aslında bu eylemlerin işte ortaya çıkması. Neredeyse çok işte yakın zaman içerisinde biz böyle peyderpey arka arkaya olaylar gördük, saldırılar gördük. Yani işte hala devam eden bir durum da var bununla ilgili. Tabii çok ciddi bir hukuki süreç gerekiyor. Yani hem bu işte saldırıları yapanların yakalanması, hem yargılanması, işte arkasında ne var, kim var, kimler var, bir örgüt var mı, böyle yani profesyonel bir bağlantı çıkıyor mu, yoksa kişisel inisiyatif olarak mı kalıyor, nedir ne değildir, bunların hem soruşturulup sonuca bağlı hem de kamuoyuna açıklanması, hatta Türkiye bu konuyla ilgili bilgiler verilmesi, yani işbirliği de emniyet birimleri arasında aslında yapılması lazım. Bu konuda zaten çok ciddi bir aslında zayıflık olduğunu görüyoruz. Diğer yönden işte muhalif siyaset var. Yani hükümet olmanın sorumluluğuyla belki biraz daha derli toplu açıklamalar gelebiliyor. Ama onun ötesinde çok ciddi bir işte gerek alternatif partisinin üyelerinden, gerek başka işte daha radikal temsillerden böyle açıklamalar gelebiliyor. Bu tabii Almanya'nın aslında dokusuna uymayan bir tutum ve açıklama zinciri, olaylar zinciri. Çünkü ne diyoruz? İşte bir göçmen ülkesi diyoruz aslında bakarsanız hani Almanya için. Dolayısıyla burada çok daha kapsayıcılık, işte çok daha o farklılıkları bir arada tutma becerisi göstermesini bekliyoruz biz Almanya'nın. Ama giderek tam tersi bir tablo ortaya çıkıyor. Daha dışlayıcı oluyor, daha içe kapanan bir Almanya oluyor. Bunun hem içeriden tabii kaynaklanan sebepleri var, hem bölgesel gelişmeler, işte küresel krizler, hepsi de besliyor. Fakat tabii bir Hristiyan demokrat siyasetinde ciddi şekilde etkisini biz burada görüyoruz. Yani 2000'lerin ortasından itibaren bunu zaten daha yakın zamandan başlatırsak net bir şekilde görmek mümkün. Sonuçta bu oluyor ne yazık ki. Tabii burada bir yandan da belki o beceriyi gösterebilmek de güzel bir şey yaratır, bir sonuç yaratır. Türkiye aslında bu konuda istekli, yani Sayın Başbakan'ın son ziyaretinde onu görmüştük bu Münih Güvenlik Konferansı kapsamında. Sorun alanları var, hatta AB-Türkiye ilişkileri de öyle. Sorun alanları var ama sorunlar yanında işte işbirliği yapılabilecek konular devam ediyor. Bunu yürütme becerisini gösterip bu esnada tabii o sorun alanlarını da belki tartışmak, konuşmak, orada düzelmelere de vesile olacak girişimler yapma gibi bir durum oluşabilir. Henüz tabii Almanya'dan bu konuda çok böyle hani güvenilir bir çıkış gelmiyor. Hatta şu an belki öyle diyebiliriz. Avrupa Birliği Almanya'nın önünde gitmeye hani başladı bile belli ölçülerde diyebiliriz. Tabii değişiyor, çok siyasi politize olmuş meseleler olduğu için aynı zamanda sadece güvenlik meselesi değil. Burada biraz daha hani temkinli yaklaşmak lazım ama Almanya bazı şeylerde bu açıdan geride kalıyor hakikaten.
Peki Afrin operasyonu özelinde konuşalım. Türk-Alman ilişkilerinin seyri hakkında neler düşünüyorsunuz? Evet,
şimdi tabii Almanya'nın önce hem bölgesel açıdan hem küresel açıdan konumunu gözden geçirmek gerekiyor. Şimdi bir bölge politikası, bir Orta Doğu politikası var aslında. Şimdi işte hükümet kurulma sürecinde biraz bu geride kaldı, rölantideydi ama bundan sonra kendisini biraz daha hissettirecektir. O siyaset öne çıkacaktır. Çok fazla tabii göze batar belirginlikte değil bu ama usul usul gidiyor. Tabii bu Orta Doğu siyasetinin önemli bir unsurunu aslında bir yandan her ne kadar onu terör unsurlarından pek ayrıştırır görünmese de bir Kürt politikası var. Şimdi burada işte Türkiye ile aslında aynı zeminde değerlendiremiyoruz biz onu. Tabii ki Türkiye'nin de hani terörle derdi ve terörle mücadelesi var. Öyle bir hani genelleme yapmıyor. İşte Kürtlerin geleceğiyle alakalı olarak kısıtlayıcı, işte Suriye içerisinde falan herhangi bir zaten girişimi yok. Hatta şu an operasyonda destekleyen Araplar, tabii, Kürtler, tabii. Türkmenler var. Bu bir koalisyon, evet. İşbirliği. Belki bunun da daha fazla öne çıkarılması lazım o unsurların, hani daha iyi kamu oylarını aydınlatmak için. Fakat Almanya'nın bu tutumundan dolayı genelleyip işte bütün girişimleri öyle algılayıp hani işte Kürtlerin aslında hedeflerini engelleyici gibi görüp oradan da tepki gösterme refleksini fark etmek lazım. Belki elinin de güçlü olduğu bir şey nokta bu nokta. Başka da hani dayanak belki görmüyor. Hani burada etkin siyaset izleyebilmek için Orta Doğu kapsamında. Hani İngiltere, Fransa biraz daha manevraları yapacak geçmişten de gelen bağlara sahip ama Almanya o konuda çok kaynağa da sahip değil. Hani bu bir dayanak olarak görülür. Burada uzlaşmazlık var. Burada bir çatışma var. Tabii bir de iş terörle eşleşince son derece ciddi bir güvenlik bakış açısında ve terörle mücadelede bu anlamda ayrışma oluyor Türkiye ile Almanya arasında. Bunu bir tespit etmekte fayda var ilk etapta. Ondan sonra işte olaylar geliyor arkasında.
Orada yaşayan Türkiye kökenler, evet, açısından da konuşalım Sayın Hocam. Bu durumdan sizce nasıl etkileniyorlar?
Tabii ki olumsuz etkileniyorlar. Yani Almanya'daki Türkler bir kere her şeyden önce bir güvenlik zaafı ortaya çıkmış olduğu için huzursuzlar. Onun da ötesinde büyük ölçüde Türkiye ile olan bağlarını hem geliştiriyorlar hem pekiştiriyorlar. İşte muhafaza ediyorlar en azından yıllardır, 10 yıllardır. Şimdi bu bağla ilgili olarak da böyle sanki bunu ortadan kaldırmaya yönelik bir takım çalışmalar içerisine girdiğini görünce Alman resmi makamlarının, siyaset kurumunun bundan da çok rahatsız olduklarını biliyoruz. Bu vatandaşlarımız veya işte Alman vatandaşı da olmuşlarsa soydaşlarımız aslında o ülkenin ayrılmaz bir parçası haline gelmiş vaziyetteler. Yani durup dururken işte İçişleri Bakanı'nın işte İslam Almanya'ya ait midir değil midir şeklinde son derece bayat, son derece absürt, manasız bir tartışmayı başlatmış olması haliyle öteden beri kendilerine yöneltilen işte bir an evvel bu ülkenin işte şartlarına entegre olun bizim bir parçamız olun şeklindeki söylemin de aslında boşa çıktığını gösteriyor. Yani bize ait değilseniz o zaman buraya niye entegre olacaksınız derler adama yani.
Devamlı falan. Bu soru geliyor yani, akıllara.
Ondan sonra şimdi Kuzey Rhein-Westphalia Başbakanı Armin Laschet, ki kendisi Hristiyan Demokrat Birlik üyesidir. Birdenbire yani çok böyle değişkenlikler var. Birdenbire dün bir açıklama yaptı. Dedi ki işte İslam mutlaka Almanya'da resmi din olarak tanıtılmalı. Yani şaşırtıcı böyle bir takım açıklamalar falan da olabiliyor. Yani ona da şaşıyorsunuz. Bu öteden beri talep edilen bir şey. Ha buna işte Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'nin aslında aday olmasını pek istemedikleri anlaşılıyor. İşte Türkiye'nin uzantısı diye düşündükleri. Kendilerine göre bir İslam'ın inşası söz konusu. Böyle bir şey olabilir mi, o da ayrı bir soru. Ondan sonra neticede bir kargaşa içerisindeler ve bu kargaşa olduğu gibi bizim vatandaşlarımızın da hem morallerine hem günlük yaşantılarına hem işte gelecek kaygılarına yansıyor. Yani çok açık bir şekilde yansıyor. Bunu ben de izliyorum, takip ediyorum. Fakat onlara söyleyeceğim şu var. Yani eğer güçlü ve saygın bir toplum olma yolunda bugüne kadar başardıklarını, bundan sonra da başarma iradesini gösterirlerse bence bütün bunların boş olduğu ortaya çıkacaktır. Çünkü Türk toplumu Almanya'da ve diğer Avrupa ülkelerinde aslında rüştünü ispat etmiş toplumdur. Yani toplumun her kesiminde, iş hayatında, işte yani akla gelebilecek her kesimde temsil edilen, başarı gösteren, eğitimde işte yani özellikle eğitimde eksikleri olmasına rağmen istihdamda çok önemli noktalara gelmiş bir toplumdur. Yani bireyleri itibariyle. Dolayısıyla bu mücadelelerine devam edip de üstelik de siyasal güçte kazandıkları takdirde bütün bu kendilerine onların arkasından yapılan tartışmaların hiçbir fayda getirmediğini, onların hatta zarar da vermediğini göreceklerdir. Fakat bu işte zaman alıyor. Biraz da tabii günün şartlarında moralleri bu olan bozuluyor. Doğru, haklılar. Ama bence işte tekrar uyarımı ve arzumu tekrarlıyorum. Hiç bozmasınlar morallerini. Bugüne kadar vardıkları, geride bıraktıkları dönemlerde sağlamış oldukları kazanımlar devam etmektedir. Tabii aralarından çıkıp da meclise girip, parlamentoya girip Türkiye aleyhine demeçler verenler de var yani. Onlardan da çok rahatsız olduklarını biliyorum. Şimdi en son Cem Özdemir'in soykırım konusunda, sözde soykırım konusunda bir demeci var. Şimdi Nisan'ın 24'üne doğru bu artacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Almanya bu konuda fevkalade büyük bir hata yaptı. Bize karşı aslında ayıp etti. Onu söylemek lazım.
Kırılma noktasını oluşturdu bir
evet,
yerde değil
2 Haziran 2016'da işte kendisine bir suç ortağı ararken böyle bir şey yaptı. Bu bugünlerde biraz canlanabilir. Bizim vatandaşlarımız da bundan tabii çok üzüntü duyacaklardır. İki ülkenin ilişkileri adına biz de üzüntü duyuyoruz yani gözlemciler olarak. Aslında olmaması gereken şeyler maalesef.
Evet. Sayın Hocam, sizin de tabii görüşlerinizi almak isteriz. Türk-Alman ilişkilerindeki bu kırılgan zemin orada yaşayan Türkleri nasıl etkiliyor sizce?
Tabii burada da çeşitli vesilelerle görüşme imkanımız olmuştu program aracılığıyla. Çok iyi kariyer yapmış biliyorsunuz Türkler var Almanya'da ve yani bir etki alanı da oluşturuyorlar. Gerek vizyon kazandırma gerek işte eğitim konusunda böyle ufuk açıcı değerlendirmeler yapma ve kurumsallaşma açısından. Fakat tabii burada tempoyu yakalamak önemli. Yani o anlamda hani vizyon ortaya koyanlar var. Fakat herkese tabii bu erişemiyor. Önce şöyle bir istatistik var. Onu da paylaşmakta fayda var. Belki hani bu konuyla ilgili başlarken biraz hani eğitimle alakalı aslında uyarı da niteliğinde belki ele alınabilir. Son 10 yıl içinde işte üniversiteye kayıt yaptıran örneğin Alman öğrencilerin oranının %36'dan %57'ye çıktığı bir tablo var. Türkiye kökenli öğrencilerde de işte %8'den 6'ya bir düşüş yaşandığı şeklinde bir tablo ortaya çıkmış. Bunun gibi tabii çeşitli çalışmalar veya istatistikler yapılabilir. Değişebilir oranlardan hangi kategoriler ele alındı. Bununla ilgili farklılaşabiliyor. Ama en azından böyle bir tabloyu böyle bir değerlendirme noktası olarak ele alabiliriz. Yine Alman okullarından geçerli bir diploma alamadan mesela eğitim hayatını noktalayanların oranında %20 civarında olduğu bir tablo var. Şimdi bunlar da tabii düşündüğümüzde her ne kadar çeşitli projeler vesilesiyle işte kurumsal çalışmalar vesilesiyle ilerleme kaydedilse de bir yandan daha mesafenin kaydedilmesine daha ihtiyaç olduğu görülüyor. Bunu da vurgulamamız lazım. Yani işte özellikle donanımın arttırılması, rekabet edebilirliğin arttırılması. Yani hem Almanlarla hem de aslında yani Avrupa ile bir yandan. Yani biraz daha yelpazeyi büyütmek lazım. Çünkü Avrupa'da dolaşım olduğu için bu anlamda diğer Avrupalıları da geride bırakmak gerekebiliyor. Ve başarılı insana herkesin ihtiyacı var. Burada aslında kriter oluyor. Bir de Almanya'da hani bu çok daha önemli bir hale geliyor aslında hani profesyonel iş hayatında. O açıdan o donanımın artması demek aslında işte yükseliş yolunu da açmak demek. Ama tabii çeşitli imkanlar veya işte beklentiler, farklı önceliklerle herkes aynı ilerlemeyi kaydedemiyor. Önemli olan işte burada bir standardı tutturmak. Ama bu da tabii siyasi koşulların belirlediği veya işte hükümetlerin de belirlediği bir duruma işaret ettiği için yine politize olan konular burada önü tıkayıcı, işte hukuki düzenlemelerle işte gerginlik yaratıcı bir noktaya döne çıkartabiliyor. Onları da vurgulamak lazım. Bunlar tabii son olaylar, moral bozucu olaylar. Ama yani Almanya'daki Türklerin bir kısmı, çok hani genellemeyelim, çok etkilenen mutlaka vardır ama bir kısmı da normal iş yaşantısında hani profesyonel çerçevede devam ettiriyordur. Yani o görüşmelerimizde de biz bunu anladık. Tabii bu şu demek de olmamalı. Yani tamamen işte apolitik, tamamen uzaklaşma. Çünkü önemli olan aslında kariyerli orada işte Türklerin aslında siyasete etki edebilirliği. Yani bir alan yaratma, bir işte evet, etki alanı yaratma bu mesele. Yoksa bu sefer tamamen işe odaklanıp etki edemez halde kalınırsa da bunun siyasette karşılığı olmayınca işte bu gibi hassasiyet konularının yansımaması gibi bir sonucu olur. Bunu da vurgulamak lazım. Çünkü orada kendi öncelikleri hassasiyeti ille Türkiye'de yaşananlarla anlık olmayabilir o. Kendi hassasiyetlerine de yansıtacakları bir işte sivil toplum örgütlenmesi şeklinde de bir tabloyu ortaya çıkarmak lazım.
İşte yani Almanya'daki Türklerin aslında diğer ülkelerdekiler de öyle bir temsil sorunları var yani. Aslında kendi aralarında ses getirecek bir örgütlenmeyi henüz başarmış değiller. Bunun başarılmaması için de dış etkenler uğraşıyor esasında olmaması için. Mümkün olduğu kadar engellemeye çalışıyorlar. Türkiye karşıtı şahısların, örgütlerin falan çok daha fazla destek gördüğü, ilgili hükümetlerin desteğini gördüğünü biliyoruz. Dolayısıyla çok kısa süre içerisinde ciddi birkaç örgütlenmeye gidilmesi de çok gerekli. Yalnız bu örgütlenmenin de burada dizayn edilmemesi lazım. Yine orada yapılması gereken bir şey bu. Bunu da mümkün olduğu kadar günlük siyasetten uzak gerçekleştirmek lazım. Günlük siyasetin girdiği yerde mutlaka bir takım engeller çıkacaktır yani, bu kesin. Onun için sırf oradaki vatandaşlarımızın ve Türkiye'nin, genel olarak Türkiye'nin bekası, çıkarları için uğraşan güçlü ve yani ses getirebilecek bir temsil gücüne ihtiyacı var vatandaşlarımızın, o ülkelerde yaşayan Türklerin. Bunun çok ütopik bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Aslında yapılabilir. Yapılabilir ama işte niyetlenmek lazım tabii.
Kısaca Varna'da düzenlenen Türkiye-AB zirvesini de konuşalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB dönem başkanı Bulgaristan'ın ev sahipliğinde dün Varna'da düzenlenen zirveye katıldı. Zirve gündeminde vize serbestisi, göç anlaşması, gümrük birliğinin güncellenmesi, terörle mücadele gibi pek çok konu başlığı el alındı. Sizce hocam zirvenin önemi nedir?
Zirvenin yapılabilmiş olması aslında başlı başına önemlidir diye düşünüyorum. Yani 2017'nin Nisan ayından beri ilk defa bu düzeyde bir araya geliş söz konusu. Çünkü Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri işte aynen Almanya ile olan ilişkiler gibi epey son zamanda sürüncemede kaldı, tavsadı. Çeşitli gerginliklere kurban edildi esas itibariyle. Dolayısıyla bunun yapılabilmiş olması bile aslında bir kazanım. Şimdi burada önemli olan birkaç nokta var. Birincisi Türkiye'nin yumuşak bir üslupla hala Avrupa Birliği üyesi olma konusundaki iradesini muhafaza ettiğini deklare etmiş olması. Bu önemli bir şey. Bu en azından yani bizim için olduğu kadar Avrupa için de önemli. Çünkü Avrupa eğer gerçekten bir dünya aktörü olmak istiyorsa jeostratejik önemi gittikçe artmakta olan Türkiye'yi göz ardı etmemelidir. Yani bunu o noktaya getirmemelidir aslında. Kaldı ki bunun bilincindedirler de. Nitekim Juncker'in açıklaması manidar. O da önemli noktalardan bir tanesi. Türkiye ile yapılmakta olan veyahut da şu anda kesilmiş bulunan müzakerelerin güvencesi benim diyor. Garantisi benim diyor. Bu önemli bir şey. Tabii bu Avrupa Birliği bir bütün olarak ele alındığında aslında bizi yanıltıyor. Yani içinde birçok farklı görüş var. Almanya, Avusturya, işte gümrük birliğine karşı çıkan Hollanda falan. Yani gümrük birliğine niçin karşı çıkıyorsunuz? Yani üçüncü ülkelerle şey yaptığınız, serbest ticaret anlaşması yaptığınız ülkelerle bizim ticaretimizde biz niye zarar görelim? Bu noktada nedir muradınız diye sormak lazım. Dolayısıyla şu anda hani vize konusuna hiç girmek istemiyorum. Çünkü bugün 72 tane işte kriter ileri sürüp işte biz hepsini yerine getirdik dediğimiz dakikada hala 5-6 taneyi getirmediniz diyorlar. Hepsi onların dediği şekilde yerine getirmiş bile olsa bir 3-5 tane daha ilave kriter çıkacağından korkarım. Yani bu neticede Avrupa Birliği'nin bir siyasi sorunudur. Kendi içindeki bir siyasi sorunudur. Bunu da Avusturya'da suçludur, Almanya'da suçludur demeyelim de kusurludur veyahut onların tavırları önemli oluyor. Yine bir önemli noktada Bulgaristan dönem başkanı olan Bulgaristan Başbakanı Borisov'un tutumudur Türkiye'ye karşı. Bir fotoğraf var. O fotoğrafta aslında işte insana umut veren bir fotoğraf. Ellerini tutmuşlar birbirlerini liderler.
Çok hoş bir kareydi.
Evet, yani Türkiye tüm suçlamalara, tüm işte dışlamalara rağmen hala biz bu işten vazgeçmedik diyebiliyor ise bunun değerinin bilinmesi gerektiğini düşünüyorum Avrupa açısından. Çünkü Avrupa için Türkiye bizim Avrupa'ya olan ihtiyacımızdan biraz daha fazla galiba Türkiye'ye ihtiyacı var. Daha önemli Türkiye Avrupa için. Ben o kanaatteyim. Ama bu yapılmış olması bile aslında bir avantaj. Bir zirve daha yapılacak Haziran'da. O zamana kadar belki bir şeyler tekemmül eder, daha olgunlaşır. Ama ben doğrusunu isterseniz hani başka bir ülke olsa bu kadar dışlamadan, bu kadar şeyden sonra ki iki gün öncesinden başladılar yani evet. Aleyhte bir takım demeçler evet. Vermeye.
AB Liderler Zirvesi'ndeki açıklamalar konuşuldu, tartışıldı.
Orada bile Türkiye'yi mesela yani çok kabul edilmesi mümkün olmayan bir şey. Çok değil, hiç kabul edilmesi mümkün olmayan. Ege'de illegal faaliyetlerini durduruyor. Yani kendi karasularımızda tatbikat yapıyoruz. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? O nedir yani? Evet. İşte bu tür şeyler, kaymalar var yani açıkçası. Yani rayına oturtmak için, trenin raydan çıkmaması için aslında en büyük güvence de Türkiye yani. Juncker belki öyle demiş ama Türkiye tutumuyla o treni rayda götürmeye çalışıyor. Bakalım göreceğiz yani. Takip edeceğiz.
Evet. Efendim sizin de görüşlerinizi almak isteriz.
Evet, burada tabii siyasetçi ve bürokrat farkı da ortaya çıkıyor. Hep aslında vurguladığımız veya vurguladığımız şey o. Şimdi AB kurumları işte AB konseyi, komisyonu, onun temsilcileri tabii bir sorumluluk bilinciyle yer yer tabii olumsuz açıklamalar geliyor ama yine de bu sorumluluk bilinciyle hareket ediyorlar. Onların başarısı Türkiye'yi Avrupa Birliği üyesi yapmaktır en değerli durumda. Çünkü bu yani üye olamayışı Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin başarısızlığı demek. Neden? Çünkü bir vaat var. Tamam, kriterler uygularsa Türkiye üye olacak. Fakat bunu uygulatamamak da hani kendi açısından bakarsanız Avrupa Birliği'ne eğer tam anlamıyla ulaşamadıysa onun başarısızlığı demek. Büyük bir ödüldür o Avrupa bütünleşmesinde üyelik. Bu ödülün aşınması demek. Diğer aday ülkeler için de yani olumsuzluk göstergesi olur. Bir prestij kaybı olur AB için. Bu ara tekrar o canlanmayı, tekrar o kendi işte bütünleşmesinin cazibesini canlandırmaya çalışan bir AB var. Onunla alakalı olarak da iyimser bir havada geçtiğini ben de yani gözlemledim en azından yapılan açıklamalardan. Basın açıklaması da o anlamda hani yapıcıydı. Sayın Cumhurbaşkanı son hani cümlelerinden bir tanesiydi. Gelin işte Avrupa Birliği'ni tekrar yeniden hep birlikte güçlendirelim, yani etkin aktör konumuna getirelim şeklindeki çağrısı önemli. benliğiydi. Yani ortak bir gelecek yaratma. Bu zayıf bir şey aslında. Yani Türkiye'nin de tabii burada payı var. Yani bu bakış açısıyla gitmesi Avrupa Birliği'ne önemli bir şey. Sadece hani böyle işte reformları yapalım, biraz böyle sonuç odaklı bir süreç işletmek fazla sağlıklı olmayabiliyor. O yüzden bir ortak gelecek yaratma daha iyi bir vizyon ortaya koyuyor. O açıdan bunun gereğini yerine getirme ve bu doğrultuda yine şekillendirme ilişkileri önemli. Hani tabii krizler ortadan kalkacak diye bir sürü sorun var. İşte Avrupa Parlamentosu'nda habire soru önergesi veriyor Yunan parlamenterler. İşte bu Ege meselesiyle alakalı, Kıbrıs'la alakalı olarak. Şimdi evet. Bir yandan buna cevap da vermek durumunda hani Avrupa tabii. Birliği yetkilileri. Yani tam iki arada bir derede kalmışlık evet. da var o açıdan bakarsanız bütünleşme içinde.
Şimdi çok geçmişe bak, vaktimiz azaldı mı bilemiyorum.
Çok azaldı, buyurun hocam.
Geçmişe baktığımız vakit 1997 Lüksemburg Zirvesi'nde Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki siyasi ilişkiler bir anda ortadan kaldırılmıştı. Yani o zamanki başbakanımız Mesut Yılmaz'ın demeçleri var, çok sert. Aynı şekilde Türkiye'ye böyle karikatürler üzerinden falan hakaretamiz bir sürü yayınlar yaptılar falan. İki sene geçti, 99 Helsinki Zirvesi'nde birdenbire adaylığımız kabul edildi. Yani dolayısıyla çok inişler çıkışlar oluyor. 2004'te bambaşka bir havadayız, zor kabul edildi yine. Yani Türkiye'yi zor ikna ettiler orada, Londra'da zannediyorum ya da Brüksel'de. Ondan sonra 2005'te müzakereler başladı. Şimdi onun için biz bu 50-60 sene içerisinde bu inişlere çıkışlara alışmışız biraz aslında. Çok yadırgamıyoruz. Yani onu da unutmamak lazım. Demek ki bakarsınız bu biraz evvel söyleyeyim mi? Jeostratejik önemi arttığı ölçüde. Ölçüde Türkiye'ye ne yapsak acaba falan demeye başlayacaklar diye düşünüyorum. Çünkü bir de gün verdiler. 2023'te Karadağ'da Sırbistan'ı üye yapacağız dediler. Yani Batı Balkanları içeri alıp da Türkiye'yi dışarıda nasıl bırakacaklar? Hangi şeyle, kriterle yani? Neyse. Evet.
Kısa bir soluklanalım. Aranın ardından söyleşimize devam edeceğiz.
Programımızı radyodan dinleyemedik diye üzülmeyin. Radyo yayınımızdan hemen sonra yayının ses kaydına programımızın blog sayfasından erişebilirsiniz. Bu sayfadan yayınlanmış bütün programlarımızı rahatça dinleyebilirsiniz. Dilerseniz bu sayfadan bize görüşlerinizi iletebilir, programımıza konuk olmak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Adresimiz çok basit. bizburada.blogspot.com bizburada.blogspot.com.
Efendim biz burada kalacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na devam ediyor. İlk bölümde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini değerlendirdik ve Almanya'yı da konuştuk. İkinci bölümde Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumuna değineceğiz. Konuklarımız Doçent Doktor Can Ünver ve Yardımcı Doçent Doktor Sezgin Mercan. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında geçen hafta bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Pentagon ve ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'nin olası Manbij harekatına ilişkinde değerlendirmeler yapıldı. Aynı zamanda ABD yönetiminde değişiklikler de sürüyor. Başkan Donald Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral McMaster'ı görevden aldı. Yerine dış politikadaki sert çizgisiyle bilinen eski diplomat John Bolton'ı atadı. Şimdi gelişmeler böyle. Siz nasıl yorumlarsınız Sayın evet. Hocam? Daha sonra başka şeyleri de konuşacağız.
Tamam. Bu Amerika Birleşik Devletleri ile son dönemde olan ilişkiler aslında herhalde ileride siyaset bilimi ya da uluslararası ilişkiler kitaplarında bayağı ders olarak okutulacak nitelik kazandı. Sayın Cumhurbaşkanı ile Trump'ın görüşmelerinden çıkan sonuçlar veyahut da oradan aldığımız intibalarla Amerika'nın çeşitli kurumlarının Türkiye hakkında ve sözcülerinin hatta işte o kurumların sözcülerinin Türkiye hakkında verdikleri demeçler arasında hep bir farklılık var dikkat ederseniz. Yani geçen Sayın Cumhurbaşkanı bu konuyu da şey etmiş yani özellikle altını çizerek söylemiş. Yani bu ikide bir de işte o sözcülerin böyle biraz maksadını da aşar şekilde hatta belki de kendi duygusal durumlarına uygun düşüncelerine, ideolojilerine uygun şekilde demeçler vermeleri Türkiye-Amerika ilişkileri içinde bir rahatsızlık faktörü haline geldi. Cumhurbaşkanımızın Trump'la olan son görüşmesinde aslında farklı bir noktaya gidildiği şeklinde bir izlenim var belki. Hani Münbiş'ten çıkarlar çıkmazlar ya tabii Münbiş'ten onlardan ziyade teröristlerin çıkması önemli. Dolayısıyla bu konular herhalde en üst seviyelerde ele alınıyor ve tartışılıyor. Şimdi bu arada tabii başka sorunlar da var. Yani S-400 vizeleri meselesi var Rusya'dan alacağımız. Bununla ilgili olarak en son işte Dış İlişkiler Komisyonu'nun başkanı herhalde Volkan Bozkır Bey'in büyükelçi, emekli büyükelçi, aynı zamanda İstanbul Milletvekili. Onun bir açıklaması var. Yani dün veya bugün işte F-35'leri satmayız eğer oradan şey alırsanız şeklinde falan böyle bir intiba.
Koşul
öne sürmüş. Böyle bir izlenim edinmiş falan. Evet. Bunlar aslında işte iki stratejik müttefikin tırnak içinde arasında olmaması gereken sorunlar bunlar. Yani F-35'in bazı parçaları Türkiye'de imal ediliyor. Türkiye'de onun üretiminde katkısı olan ülkelerden bir tanesi. Ve bu aynı zamanda da o uçağın, o savaş uçağının devreye girmesi NATO'nun ve Batı'nın güvenliği açısından da önemli. Dolayısıyla bunu böyle bir koz olarak kullanmak, şey etmek. Dolayısıyla ben Amerika Birleşik Devletleri'nin işte şu anda yönetiminin de bir parça böyle sallantı da olması. Sallantı derken yıkılacağından değil tabii ama inişler çıkışlar gösteriyor. Türkiye konusunu yeniden ele alması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu yeni yöneticiler Trump'ın daha yakın bulduğu yöneticiler. Dolayısıyla sanki Cumhurbaşkanımızla arasında olan iyi ne bileyim görüşmenin oraya da yansımasını beklemek durumundayız. Yani diğer kurumlar da aynı şekilde düşünmeye başlarlarsa bu iki eski müttefik arasında yani aslında olmaması gereken noktadan farklı bir noktaya gidilebilir diye düşünürüm. Yani en azından arzu ederim.
Evet. Eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Cumhuriyetçi Kanadın Şahin ismi John Bolton, İran'da Kuzey Kore'ye karşı askeri güç kullanılmasını savunan bir kişi ve özgeçmişinden yola çıkarak Sayın Hocam nasıl bir siyaset izleyebileceğini düşünüyorsunuz ve hemen buradan da Membiç konusuna değinelim.
Evet, dediğiniz gibi yani bu neo muhafazakar, neokon dediğimiz aslında siyasetin temsilcisi ve yani 2000'lerin başında Bush döneminde de bilinen işte öne çıkan isimlerden aslında bir tanesi. Şimdi dediklerinizi aslında şunu da eklemek lazım. İran, Kuzey Kore, Libya, işte Suriye gibi ülkeler askeri harekatı düşünen, orada rejim değişikliğini düşünen bir isim. Birkaç alıntı yapalım isterseniz daha zihinlerde netleştirsin diye bazı sözleri var. Irak'ı iyi ki işgal ettik ve Saddam'ı iktidardan aldık. Bunlar doğru kararlardı fakat daha sonra 2011 yılında geri çekilmek kötü bir fikirdi demiş. İşte İran'ın bombasını durdurmak istiyorsan İran'ı bombala diye bir şey, adeta slogan var, bir lafı var. Suriyeli mültecileri ülkemize alma mecburiyetimiz yok demiş. En büyük tehlike radikal İslam tehlikesi ve Orta Doğu'da büyüyen kaostur diyor. Şimdi bu çerçevede aslında siyasetinin ne olacağı veya önerilerin, tavsiyelerin ne olacağı ile ilgili bir tablo karşımıza çıkıyor. Yani bir işte İslam karşıtlığı veya bir böyle savaş yanlılığı, yani bu anlamda savaşçı bir profil karşımıza çıkıyor. Tabii şimdi Amerika bir geçiş döneminde, yani bir kafa karışıklığı var diyoruz, yani Orta Doğu siyasetinin olmadığı veya Suriye siyasetinin olmadığı, zayıf olduğu, ikilemde kaldığı, işte içeride işte çekişmelerin olduğu, kararsızlıkların olduğu bir durumdan bahsediyoruz. Bu tablo içerisinde giderek bu değişiklikler belki Trump hani daha netleştirmeye çalışıyor siyaseti. Fakat bu sert bir siyaset şeklinde eğer sonuçlanırsa müttefiklerle veya ortaklarla işte işbirliği mi yapacak, yoksa bunu tek başına mı yapacak? O siyaseti bundan sonra bu ekiple tek başına mı yürütmeye çalışacak gibi bir soruyla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi burada cevaplanması gereken o. Hala bunu cevaplayabiliyor pek değiliz. Yani biraz daha zamana ihtiyacımız var bununla ilgili olarak. Benim daha netleşmedi mesela zihnimde bu gidişat. İçerideki o rekabet de çünkü düşündürüyor bir yandan. Yani içeride de çok rahat değil mevcut yönetim. Onu da vurgulamak lazım. Hemen parantez bilgisi, biliyorsunuz orada acayip bir silahlanma karşıtı değil mi? Eylemler, hareketler var, gençler toplanıyor. Yani içeride de ayrı meseleler var. Bunları da düşünmek gerekiyor. Bir yandan işte ticaret savaşları diyoruz, daha içe kapanmacı bir Amerika diyoruz, hani içeride değeri toplayalım. Bu bana biraz şeyi hatırlatıyor, bu işte Dünya Savaşı'ndan sonra, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki Amerika profili gibi yani. Tabii çok koşullar değişik, farklı ama adeta yine olağanüstü bir durum var. İşte kriz dönemi, işte ekonomik olarak bizim toparlanmamız da lazım bir yandan. Bir yandan da işte fazla harcamalar var, onları kısmamız lazım diyerek adeta yine hafif böyle sağdan soldan derleyip toplayıp farklı bir siyaset ortaya çıkarmaya çalışıyor Trump bu refleksle. Bu tabii yani Türkiye söz konusu olduğu zaman, işte bundan sonrasıyla alakalı değerlendirdiğimizde, Türkiye'nin elini rahatlatabilecek bir sonuç da ortaya çıkarabilir, zorlayacak bir sonuç da ortaya çıkarabilir. Yani Amerika eğer işbirliği halinde devam edelim derse, yani bu işbirliği de sadece işte dinlemek şeklinde değil. Yani şu an çok karşılık veriyor görünmüyor. Hani Türkiye'nin en azından taleplerine. Tabii bir süper güç olarak vermek zorunda da değil. Yani o parantezi bilgisini de söyleyelim. Şimdi bir yere kadar etki edebilir Türkiye. Keşke o anlamda tam bir örtüşme olsa. Fakat olabildiğince tabii cevap verme durumuna getirirse eğer Türkiye, biz anlayacağız ki demek ki Amerika'da tercih işbirliği halinde bir rota çizmek. Ten yana kullanılmış, yapılmış. İşte bunu daha göremiyoruz. Tabii bir görüşme var. İşte Dışişleri Bakanı da açıkladı ya, anlayış var aramızda. Yani tam bir birlik yok ama işte anlayış var diye. Demek ki orada da biraz bekle gör siyaseti yürütülüyor. Daha hani o netleşme ortaya çıkmamış. İşte bu soruları cevapladıktan sonra, bundan sonra işte operasyon nereye yönelecek? Münbiç'e doğru nasıl bir gidişat seyri olacak? O daha net görülür hale de gelecek.
Galiba Tel Rıfat öncelikli kazandı.
Evet, şimdi, zaten evet.
Tel Rıfat öncelik kazandı.
Membiç'ten çekilmek gibi bir niyetimiz yok ifadeleri kullanıldı Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD yönetimince. Heyetler arası görüşmelerde hocam gelinen son noktayı nasıl yorumlarsınız?
Yani aslında işte tam o sıra Dışişleri Bakanı gitti falan yani. Dışişleri Bakanı şu anda hala görevde gerçekleştirilirsin ama yani şeysi yok, etkisi yok. Önce bekleyelim bakalım şu Amerika'nın kendi içindeki düzenlemeleri bir bitsin. Ondan sonra yani Türkiye'nin pozisyonunda bir değişiklik yok. Aynen durduğumuz yerde duruyoruz yani. Neticede Türkiye gibi önemli bir müttefikten vazgeçmeyeceğine göre herhalde sonunda bir orta yol bulunacaktır. Ve bu görüşmelerin tamamen yok sayılmasının mümkün olmadığı kanaatindeyim ben. Yani Amerika Birleşik Devletleri de ciddi bir devlettir. O ciddiyetini herhalde muhafaza etmeye özen gösterecektir.
Yani evet. O kurumsal işte ilişkiler hep diyoruz, Amerika ile de var. Çeşitli işte gerek NATO üzerinden gerek birebir yapılan anlaşmalar üzerinden gidiyor. Dolayısıyla hani o kolay işte göz ardı edilebilecek krizler olur, gerginlikler olur ama bir anda böyle ilişkilerin işte kopacağı falan bir noktaya gelmez. Bir de şöyle bir şey, yani biraz daha yukarıdan bakarsak biliyorsunuz bu son işte ajan olayı var. Yani İngiltere ile Rusya arasında gerginliği arttıran ve giderek bu dalga dalga işte diplomatların geri gönderilmesi, Rus diplomatların, şimdi Rusya da ona cevap verecek, tepki gösterecek. Şimdi böyle aslında küresel düzeyden bakınca
savaş mı başladı
evet
diyoruz.
Yani bir gerginlik yükseliyor. Yani işte Suriye'de kilitlenen şey başka yollardan, o ticaret savaşları falan, Çin'le de gerginlik bir yandan var. Başka yollara doğru bizi yönlendiriyor. Şimdi bu İpek yolunun ekonomik kuşağına baktığınız zaman Türkiye tam bunun ortasında yer alıyor. Evet. Şimdi bu da hocamın dediği gibi az önce başka yollardan hani jeostratejik önemini gösteriyor ama bu da çok güzel bir şekilde gösteriyor. Avrupa Birliği için de gösteriyor. Amerika için de gösteriyor. Dolayısıyla o çok yönlü durumu düşündüğümüzde biz bu gibi işte krizlerin bir anda ilişkileri koparacağı veya bir anda oradan oraya savuracağı gibi bir duruma da çok sürüklenmemeliyiz. Yani böyle bakıyoruz açıklamalara, hani siyasetçilerin açıklamalarına anlık oradan oraya hani savrulabiliyoruz böyle. Ama aslında bu yukarıdan bakınca biraz daha politikalara, küresel işte stratejilere aslında o savrulmaların o kadar da derin olmadığı, anlık olduğu, bir anda işte toparlanma potansiyelinde olduğunu görmek daha kolaylaşıyor o zaman. Bunları işte beraber değerlendirmekte fayda var.
Efendim çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, değerli yorumlarınız için. Çok teşekkürler. Efendim ikinci bölümde de Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin son zamanlarda yaşanan yansımalarını konuştuk. Konuklarımız göç uzmanı doçent doktor Can Ünver, Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Seskin Mercan'dı. Nevzat Hoca anlatıyor köşemizde devam ediyoruz. Nevzat Hoca anlatıyor.
Merhaba değerli dinleyiciler. Bu haftaki sohbetimizde sizlere Türkçe'ye çok büyük hizmetlerde bulunmuş ve Fransız bilim adamlarından birini takdim etmek istiyorum. Bunlar arasında yer alan Jean Denis, Türk diline ve Türk kültürüne çok önemli hizmetler yapmıştır. 19. yüzyılın sonlarında 1879 yılında doğmuş ve 1963'te ölmüştür. Doğumundan sonra bugünkü Rusya'nın Odessa şehrinde öğrenimini tamamlamış, daha sonra vatanı Fransa'ya gitmiştir. Bir yandan hukuk tahsili yaparken, diğer yandan da Türkçe başta olmak üzere Orta Doğu ülkelerinin dillerine, Arapçaya ve Farsçaya da ilgi duymuş, Paris'teki Yakın Doğu Dilleri Okulu'nu bitirmiştir. Türkçe üzerinde özellikle durmuş, sonra Dışişleri Bakanlığı'na girerek, sırasıyla Beyrut, Kudüs, Suriye ve Maraş konsolosluklarında görev almıştır. 1910 yılında profesör olmuş, Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale cephesinde bulunmuş, 1919'da İstanbul'da görevliyken memuriyetten ayrılıp üniversitesine dönmüştür. Mısır'daki Türkçe arşiv belgelerinin tasnifini yapar ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da Amerika'dan aldığı davet üzerine oraya gitmiş, 51 yılında kadar Türk dili profesör olarak orada çalışmıştır. Profesör Denis'in ilk çalışmaları da Türkçe üzerine olmuştur. Türkçe Etimolojiler, yani Köken Bilgisi başlıklı yazısını 200 yıllık bir dergi olan Journal Asiatique'de yayımlamıştır. Sonra esnaf teşkilatı olan Ahilik'le ilgili Fütüvvetname ve Kahramanlık Hikayeleri kitabını 1920'de çıkarmıştır. Hemen bir yıl sonra bizim için çok önemli bir başucu kitabı olan Türk Dili Grameri, Dil Bilgisi kitabını okuyuculara sunmuştur. Tam 1200 sayfalık bu büyük eser daha sonra Türkçe'ye çevrilmiş olup bütün bilginlerin katıldığı ve kullandığı toplantılarda konuşulan bir eser olmuştur. 1925 yılında Ziya Gökalp hakkındaki araştırmasını, 1933'te Türk insanının psikolojisi ve en sonunda da 1959'da Osmanlı ve Çağdaş Türkiye Türkü başlıklı kitabını yayımlamıştır. Bu kitaplarının dışında daha birçok makalesi Türkler ve Türkçe'ye ayrılmıştır ve bir bakıma da bundan dolayı da Türk ve Türkçe uzmanı olarak kendisini belirtebiliriz. Sayın dinleyiciler, Türk dilinin grameri yani dil bilgisi başlıklı eseri yakından tanımak isteyen Atatürk, bu kitabın hemen Türkçe'ye çevrilmesini emretmiş, ancak eserin çevirisi uzun sürmüş ve 1941 yılında Atatürk'ün ölümünden sonra Türkçe olarak ilk baskısı yapılabilmiştir. Bu kitabın ön sözünde bakınız Profesör Jean Denis kitabı niçin yazdığı konusunda neler ifade ediyor. Biz sırf mantıki bakış noktasında durarak Türk dilini önceden edinilmiş hiçbir düşünce olmadan bakıldığı zaman nasıl görüyorsak öylece kendine has dehası ile göstermek hususuna bağlı kaldık. Ve bizim bildiğimize göre Osmanlı Türkçesi sentaksının yani cümle bilgisinin etraflıca bir sergilenmesi de böylece bu kitapta ilk defa yapılmış oluyor. Sözlerini sürdürüyor Jean Denis. Türkçeyi söyleyip yazmak hususunda en ufak bir arzu beslememiş olsa bile bir Türk dili grameri, dil bilgisi kitabı okumak hakiki bir zevktir. Dil bilgisi çekimlerini ve zaman eklerini ortaya koyan bu hünerli tarz insan zekasının bu harika kudretini duyanları da büyük hayrete düşürmektedir. Profesör Denny bu büyük eserinden başka hiçbir şey yazmamış bile olsa, Türkçe'ye bağlılığı, Türk diline hizmeti ve ortaya koyduğu düşünceleriyle Türkolojiye, yani Türklük bilimi araştırmalarının temelini oluşturan yazılarıyla da unutulmayacak bir hizmet yapmıştır. Türkçenin ne kadar mantıklı, ne kadar bilimsel ve değişmez kök ve ekleriyle ne düzenli bir yapı içinde olduğunu itiraf eden Jean Denis, örnek alınacak kişiliklerdendir. Kendisini saygıyla anıyoruz. Hoşça kalınız aziz dinleyiciler.
Değerli dinleyicilerimiz, biz Burada Kalacağız programının bu haftalıkta sonuna geldik. Yapımcımız Nurettin Turan'dı, yapım yardımcımız Begü Taşçı, teknik yönetmenimiz Ali Serin ve ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte 14.05'te buluşmayı diliyoruz. Programın tekrarını bu gece 05'te radyomuzdan dinleyebilirsiniz. Programımızın ses kaydını istediğiniz zaman bizburada.blogspot.com adresinden ulaşabilirsiniz. Yeniden görüşmek umuduyla, hoşça kalın. Thank you.